Yüzdeki Çiçek. Songül Mamatoğlu. Uzakta tepeler yükseliyor. Yeşil kıyılar halinde inerek büyük bir şehri barındıran bir burun halinde denize ilerliyordu. Burası Üsküdar'dı. Şatolara benzeyen büyük ve beyaz kışlaları, göz kamaştıran camileri, rıhtımları, evlerle örtülü koyları vardı. Çarşısı ve kayıklarıyla Üsküdar gölgelik yerler, kemeriyeler ve çınarlar altındaydı. 1885 yılında İstanbul en sert kışlarından birini yaşamıştı. Sular donmuş, saçaklarda sarkıtlar oluşmuştu. Kar pencere boyunu aşmıştı. İnsanlar evlerine kapanmış, kış en sert yüzünü göstermişti. Nihayetinde her şeyin sonu olduğu gibi kış da bitmişti. Soğuklar kesilmiş, karlar erimiş, bademler açmış, dereler taşmıştı. Üsküdar'daki görkemli konak nihayet baharla tanışmıştı. Ağaçların dalları çiçeklenmiş, kuşlar pencerelerine misafir olmuştu. Kimindi peki bu konak? Tevfik Efendi, 35 yaşında, dinç, uzun boylu, yapılı bir tüccardı. Bu konakta hanımı, oğlu, kızı, yaşlı bir ablası ve çalışanlarıyla birlikte yaşardı. Konak nihayet Nisan ayını görmüştü. Erkenden uyanıldı. Erkekler işe, çocuklar okula, kahya, alışverişe gönderildi. O gün büyük bahar temizliği yapılacaktı. Evin bütün eşyaları kaldırıldı. İşçiler geldi, boya badana başladı. Kışlıklar kaldırıldı, yazlıklar çıkarıldı. Tüm ev, köşe bucak temizlendi. Eskiye dair tüm kir pas gitti. Akşam oldu. Tüm ev ahalisi sofrada toplandı. Tevfik Efendi'nin eşi Nesibe Hanım söze başladı. Bugün çok yorulduk ama değdi. Tüm kışın kiri, pası, kasveti gitti evimizden. Allah hastalığı belayı uzak tutsun konağımızdan. Elinize sağlık hanım. Güzel güzel kirletmek nasip olsun. Hıdrellez yaklaşıyor bey. Yarından itibaren hazırlıklara başlayalım. Başla hanım, başla. Eş dost iyi bir eğlenceye gidelim. Sofrada bir bayram havası esti. Çocukların, yaşlı ablanın ağzı kulaklarına vardı. Herkes Hıdrellez'le ilgili konuşmaya başladı. Ertesi gün Nesibe Hanım hazırlıklara başladı. Alışverişe çıktı. Etinden pastırmasına, lokumundan şerbetine her şeyi aldı. Eve döndü. Uzaktaki akrabalara davetiye yazdı. Hepsini şenliğe bekliyordu. Beklenen gün gelmişti. Tüm konak faytonlara doluşup Göksu çayırlarına gitti. Ortalık ana baba günüydü. Her yerde bayram havası vardı. Kilimler serildi, sofralar açıldı, nargineler yakıldı, salıncaklar kuruldu. Turşucular, simitçiler, macuncular, horoz şekercileri, kuş lokumcuları, keten elvacılar hepsi tezgahını kurmuştu. Nesibe Hanım tüm çocukları yanına çağırmıştı. Hıdrellez'in tabii ki bir anlamı vardı. İlyas peygamberle Hazreti Hızır bugün buluşmuştu. Rivayete göre Hızır hastalıklara şifa olurdu. Bunu düşünerek çocukları başına topladı Nesibe Hanım. Hadi çocuklar, sizinle bir oyun oynayalım. Çimlerde yuvarlanabildiğiniz kadar yuvarlanın. Göreyim sizi. Nesibe Hanım'a göre yeşillikle temas olursa vücut sağlığa kavuşurdu. Yıl boyunca hiçbir hastalık görünmezdi. Küçüklükten beri öğrendiği buydu. Hatice Hanım da gelmişti o gün pikniğe. Tevfik Bey'in ablası. Hatice Hanım'la Tevfik Bey iki kardeşlerdi. İlk Hatice Hanım evlenmişti. Babası rütbeli bir askere vermişti. Kocası askerde şehit düşünce genç yaşta dul kalmıştı. Önce babasına sonra kardeşine sığınmıştı. Akrabasıyla kınlarda yürüyüşe çıkmıştı Hatice Hanım. Hem sohbet ettiler hem de kınlarda 7 farklı ot topladılar iki yaşlı kadın. Otları kurutacaklardı daha sonra, kendi elbiselerinden aldıkları bir bez parçasına bağlayıp, bu ot nasıl kuruduysa hastalığımda öyle kurusun diye ocak içine, bacaya çivileyeceklerdi. Akşam olmuş, şenlik bitmişti. Herkes evlere dağılmıştı. Konak yorgundu. Erkenden kandiller söndürüldü. Gece gündüze döndü. Nesibe Hanım konaktan önce uyandı. Eline bir çömlekle kendine ait bir gömlek aldı, bahçeye indi. Çömleği günün dibine bıraktı. Gömleği dallara sardı. Ertesi gün gelip gömleği alacak ve giyecekti. Tüm yıl sağlıklı olacaktı. İnanış böyleydi. Günler geçti, Hıdrenles heyecanı bitti, hayat normale döndü. Akşam olmuştu. Nesibe'nin oğlu Ali halsiz dönmüştü. Gelir gelmez kendini yatağa attı. Nesibe üzerinde pek durmadı. Çocuk işte, benimki yorulmuştu. Saatler sonra Nesibe çocuğun yanına geldi. Oğlum yemek hazır. Hadi iki lokma bir şey ye. Başım ağrıyor anne. Bir şey yemeyeceğim. Nesibe uğraştı, didindi, iki lokma ağzına bir şey sokamadı. Çocukta baş ve sırt ağrısı vardı. Karar verdi Nesibe, yarın okula göndermeyecekti. Dinlensin çocuk diye düşündü. Tevfik gecenin bir yarısında öksürük sesiyle uyanmıştı. Oğlu halsizdi. Yemeğe gelmemişti. Yataktan fırladı. Sesler kızının odasından geliyordu. Odaya girdi, kızına baktı. Çocuk ateşler içinde yanıyordu. Tüm konak seferber edildi. Kızın alnına, koltuk altlarına sirkeli bez konuldu. Nafile. Çocuğun ateşi düşmüyordu. Sabahı zor etmişlerdi. Ali'de de ateş başlamıştı. Konağa hekim çağrıldı. Hekim geldi, ateşlerini ölçtü. Yüksekti. Sırtlarını dinledi, dışarı çıktı. Aileyle konuşmaya başladı. İki gündür yoğun şekilde aynı şikayetlerle uğraşıyoruz. Tahmin edeceğinizden daha fazla. Baş ağrısı, ateş, kusma, bunlar belli başlı belirtiler. Bu bir salgın olabilir. Hastalarla teması azaltın, odaları bol bol havalandırın ve sizler de dikkat edin. Büyüklerde de görülen bir hastalık bu. Tevfik'le Nesibe'nin içine bir korku düştü. Konak bilgilendirildi, tedbirler arttı. Tevfik Efendi işe gitmişti. Komşu esnaftan da aynı şikayetleri duymuştu. Kiminin çocuğu, kiminin babası, kiminin karısı. Hepsinde aynı şikayet vardı. Günü zor geçirdi Tevfik Efendi, içinde korkuyla. Konakta ayrı bir panik. Hatice Hanım'ın da ateşi yükselmişti. Nesibe çaresiz, hizmetkarlar telaşlı. Hepsinde aynı korku. Ya bize de bulaşırsa? O zaman ne yaparız? Hadi bunlar zengin, paralarıyla, ölümle anlaşırlar, ya biz ne yaparız? Aynı günlerde kuşlar geldi. Abdülhamid'in kulağına fısıldadı. Osmanlı'da çiçek hastalığı baş göstermişti. Tüm vilayetlerde vakalar artıyordu. Eğer önlem alınmazsa Osmanlı'ya kıran girecekti. Abdülhamid hemen koruyucu hekimleri çağırdı. Günümüzün Hıfz-ı Sıha Kurulu'yla görüşmeler başladı. Akşam Tevfik Efendi eve gelmişti. Ablası ve hizmetçilerde de belirtiler başlayınca bildiklerini karısına anlatmaya başladı. Derler ki Osmanlı'da salgın başlamış. Çiçek tekrardan hortlamış. İstanbul iyi durumda olan yermiş. Vilayetlerde, kazalarda, köylerde genç, yaşlı, zengin, fakir demeden ölüm kol geziyormuş. Çocukların, ablanın durumu ağırlaştı ve birçok kişinin. Vücutta oluşan küçük kabarcıklar başta kızamık sanıldı. Kötünün iyisidir denildi, sevinildi. Zamanla kabarcıklar birleşti, içi irinle doldu. Hastalığın son safhasına geçildi. Tüm Osmanlı, vücudu irinli yaralarla dolu insan kaynıyordu. Bu illet ya öldürüyordu ya da hayatının geri kalanında kendini ucubi olarak hissetmene neden oluyordu. Hastalığı atlatanlar vardı. Görüyorlardı, duyuyorlardı. Vücuttaki irinli kabarcıklar kuruyordu, kabuklar düşüyordu. Düştükten sonra yüzde vücutta düzelmeyecek çukurluklar oluşuyordu. Kimi buna alışıyor, kimi kendini görmeye tahammül edemiyordu. Osmanlı'da zengin fakir, güzel çirkin, köylü şehirli farkı kalkmıştı. Çiçek bu ülkeye yerleştiğinden beri insanlar üçe ayrılmıştı. Birinci grup henüz hastalığa yakalanmayanlar, gündelik hayatına devam eden, kendilerini esirgeyenler. Esirgediklerini koruyanlar ama hep tetikte olup elbet kendilerinin de bu pençeye düşeceklerini bilenler. İkinci grup hastalığın pençesinde olanlar. Ateşler içinde olup cehennemle kıyaslayanlar. Bazen o cehennemi arzulayıp Azrail'le tanışmayı isteyenler. Bazen bunu kış görüp baharı dört gözle bekleyenler. Fiziksel buhranların yanında ruhsal buhranlarla pençeleşenler. Üçüncü grup ateşi, yarayı, bereyi çekenler, bahara erişenler. Bir yanıyla hastalıktan kurtuldum diye dua edenler, bir yanıyla fiziksel değişiklikle baş etmeye çalışanlar. Ruhsal buhranı, kurtuldum sevinciyle atlatmaya çalışanlar. Osmanlı'da tedbirler işe yaramıyordu. Abdülhamit raporlar istiyor, raporlar her gün sunuluyordu. Çiçek bitmiyordu. Vakalar, ölümler her gün artıyordu. Halk aşılanmaya başlanmıştı. İlk aşılar öğrencilere yapılıyordu. Bazen gönüllülerle, bazen büyük tepkilerle karşılaşılıyordu. Halk aşıya yanaşmıyordu. Onlar farkında değildi ama zaman geçecek, modern insanlar da aşıya aynı tepkiyi verecekti. Osmanlı'da aşıya tepki verip olmak istemeyenler, kim bilir belki de aşı reddinin ilk temsilcileridirler. Halk aşıya direniyordu. Bir kısmı tamamen dini duygularla hareket edip hastalığa lütuf olarak bakıyordu. Hepsi Hazreti Eyüp'ü örnek alıyordu. Bu hastalığa, bu yaraya gocunmuyorlardı. Aşıya karşı gelip Eyüp sabrıyla bekliyorlardı. Bir kısmı tamamen örfü adeti kendilerine rota tayin etmişlerdi. Hastalığa yakalananları bir tas çorbayla ziyaret edip süreci bir de onun ağzından dinliyorlardı. Çiçekten biri mi öldü? Hemen cenazede ön saflarda bulunuyorlardı. Vicdanları rahattı. Ölüye de diriye de vazifelerini yerine getiriyorlardı. Yaptıkları her şey hastalığı bir dalga daha yayıyordu. Bunun yanında ısrarla aşıdan kaçıp aşının zararları hakkında şehir efsaneleri yaratıyorlardı. Sanki Çiçek'le anlaşma yapmışlardı. Hastalık artmaya devam ederken Abdülhamit, aşı nizamnamesini yayımlayarak genel bir seferberlik başlatmıştı. Buna göre ilkokullarda aşı olmayan çocuklar okula alınmamıştır. Yeni doğan bebekler 6 ay içinde aşılanmış, aşı kurulları oluşturulmuştur. Tüm devlet kurumlarındakiler aşılanmıştır. Karantina ve aşılanmaya uymayanlara idari para cezası verilmiştir. Dini kullanan kesimler için fetva çıkarılmış, gayrimüslim kesim için birkaç dinde gazete bastırılmıştır. Salgın önlenmeye çalışılmıştır. Zaman geçmiş, Osmanlı Badire'yi atlatmıştı. Tevfik Efendi'nin evinden Azrail elini çekmişti. Bir abla, bir erkek evlat, bir hizmetkarı yanında götürerek. Köylerde, kazalarda, vilayetlerde ölümler durmuş, ortalık sükunete ermişti. Halk yıllarca hem çiçeği hem süreci efsaneye efsane katarak anlatacaktı. Osmanlı yıkılmış, aşı karşıtları unutulmuş, salgınlar ara ara hortlamış. Kimi zaman çiçek, kimi zaman kızamık, kimi zaman korona. Binlerce hastalık çıkmış, binlerce tedavi bulunmuş. Koca dünyada hastalığı bertaraf etmek varken, kendince nedenlerden dolayı aşıyı reddeden kesim çoğalmış. Kimi Eyüp'ü örnek alıp dine sığınmış, kimi örfünden adetinden vazgeçmemiş, kimi de her aşıda bize çip takacaklar, genetiğimizi değiştirecekler safsatasıyla topu dış güçlere atmış. Ama hepsinin bilmediği bir şey varmış. Direndikleri şey hem kendilerinin hem de insanlığın umuduymuş.